Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Teknik kumanda masasında Sefa Aktan, yapımcımız Selahattin Böke, konuğumuz Profesör Doktor Mustafa İsen ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Mustafa İsen daha önce de bir süredir konuğumuz oluyor. Artık daha önce de demeyeyim. Bir süredir beraber özellikle Balkanları konuşuyoruz. Kendisi eski Türk Edebiyatı profesörü. Siyasette bulundu, bürokraside bulundu. Kültür Turizm Bakanlığı'nda müsteşarlık, Cumhurbaşkanlığı'nda genel sekreterlik yaptı. Hala hem milletvekilliğini yaptığı Sakarya'ya hem de Türk Edebiyatı'na gönüllü olarak hizmet etmeye devam ediyor. Hocam bugün Balkanların hani fethinden başladık. Balkanlardaki muhtelif akıncılardan ince donanmaya kadar farklı müesseseleri ele aldık. Bugün de Balkanlarda artık yerleşmiş oturmuş bu nüfusun nasıl bir entelektüel hayatı olmuş, nasıl bir edebiyatı olmuş biraz ona bakalım. Şimdi Türkler geldiler, fethettiler. Fethettikleri yerlerde şehirler kurdular. O şehirde bir entelektüel hayat oluşuyor. O hayatın içerisinde çünkü hayatın bir kısmı ister istemez eğitim ve entelektüel pencereden gelişiyor. Ve onun içerisinde de bir edebiyat teşekkül ediyor. Bu nasıl teşekkül ediyor? Hani bunun aktörleri kimdir? Bir de mesela merkezle ilişkisi nedir? İstanbul'la ilişkisi nedir? Osmanlı coğrafyasının diğer bölgeleriyle ilişkisi nedir? Bir de belki yerli ahaliyle, yerli diğer dillerle ilişkisi nedir? Bunlara bakalım biraz. Buyurun.
Teşekkür ederim. Sizin de belirttiğiniz gibi bir yörenin yeni bir yönetime katıldıktan sonra yahut yerleşime açıldıktan sonra hemen ertesi günü oranın kültür merkezi olması ve buradan yeni bir takım isimlerin kültürel hayata katkıda bulunması beklenemez. Bunun bir süreci var. Onun için ben ısrarla şu cümleyle ifade ediyorum. Kültürel hayat, siyasi hayatı belli bir mesafeden izler. İş çözülüşe doğru giderken de bu defa kültürün lehine böyle bir tablo ortaya çıkar. Yani siyaseten bazı meseleler bitmiş gibi göründüğü halde kültürel manada bitmemiştir.
Orada canlılık vardır.
Kültürün etkinliği, tam canlılığı denmese bile etkinliği bir süre daha kendi varlığını devam ettirir. Şimdi Balkanlarla ilgili olarak biz ister 1354'ü bu bölgeye geçiş noktası olarak alalım ama asıl Balkanlarda daha kalıcı bir konum elde ettiğimiz dönem 1389. Yani Kosova Meydan Muharebesi'dir. 1389'un akabinde bölgeye daha kalıcı manada Anadolu'dan göçler gönderilmeye başlandı. Bu çerçevede Balkanlardaki Türk varlığını iki kanaldan izah etmek lazım. Bir Anadolu'dan gidenler, bir de Karadeniz'in kuzeyinden daha önce gelmiş olan Türk unsurların bir kısmı din değiştirmişlerdi. Fakat Türkçe konuşan topluluklarla karşılaştıkları andan itibaren bunların da bir kısmı yeniden İslamiyet'i kabul ettiler. Ve oradan da bir kol Balkanlara eklemlendi. Bunlardan bir kısmı da Müslümanlığı kabul etmediler ve işte bugün Bulgaristan toplumunun önemli bir bölümünü ta Kral Şişman'dan Asperuh'tan beri getiren unsurlar var. Gagavuzlar var.
Türkçe konuşmayı hala muhafaza eden Gagavuzlar.
Maalesef Bulgaristan'dakiler Gagavuzlar hariç o Türkçeyi de unuttular zaman içinde ama Gagavuzlar aynı şekilde bugün de bunu devam ettiriyorlar. İşte bu 1389'u takip eden dönemden itibaren bölgede eğitim kurumları teşekkül etmeye başladı. Yani eğitimin kültüre göre bir adım önceliği var. Yani medreseler kurulmaya başlandı. Bu medreseler insan yetiştirmeye başladı. Ve bunların içinden de bir kısmı o yörenin şair ve yazarları haline geldiler. Fakat Balkanlarda biz bir Türk edebiyatından bahsedeceksek bunun da bir öncesinden söz etmek gerekebilir. Çünkü bu bölgeye Anadolu'dan gönderilmiş bir takım görevliler var. Mesela müderrisler var, kadılar var, asker kökenliler var. Bunlar zaten
eğitilmiş nitelikli insanlar.
Eğitilmiş nitelikli insanlar ve bunların içinden de bir kısmı yazan çizen kişilerden meydana geliyor. Dolayısıyla Balkanlardaki ilk edebi faaliyetleri de büyük ölçüde bunlar üzerinden görmek lazım. Anadolu'da genellikle bizim halk edebiyatı, aşık edebiyatı diye tanımladığımız tarzda bir edebiyat giderek bir daha ileri düzeydeki entelektüel edebiyata dönüşmüştür. Balkanlarda zaten bu entelektüel aracılığıyla gittiği için Balkanlardaki ilk divan edebiyatı örneklerini, klasik edebiyat örneklerini halk edebiyatından çok bu yapıdan görüyoruz. Böyle bir
başlarken öyle başlıyor.
Başlarken böyle bir farklılığı var. Bir süre sonra da ki ikinci Bayezid dönemidir. Yani 1480'li yıllardan sonra ilk örnekler ortaya çıkmaya başlıyor.
Hocam bir de yani o örneklere belki döneriz. Bir üçüncü belki yani ya da dördüncü bir aktör de hani bir süre sonra Müslümanlaşan yerel ahaliden insanlar
tabii
da.
Tabii onları söyleyeceğim.
Evet. Onlar da güçlü bir katkı veriyor.
Onları da iki kategoride değerlendireceğiz. İşte bu ikinci Bayezid diye tanımladığım tam da Mostarlı Derviş Paşa. İlk Balkanlarda Balkan kökenli olup yani o bölge ahalisinden olup Müslümanlığı kabul etmiş ve akabinde de eserler vermiş ilk isimlerden birisidir. Tam 2. Bayezid dönemine tekabül ediyor. Bir oradaki okullardan yetişerek o bölgenin yetiştirdiği şairlerden bahsedeceğiz. İşte Derviş Paşa örneğinde olduğu gibi. Ondan sonra tabii bu sayı bir kar topu etkisiyle 16. yüzyıldan itibaren çok artmaya başladı. Ama bir kaynak daha var. Devşirme yoluyla bölgeden Osmanlı ülkesine yani İstanbul'a getirilmiş yahut Gelibolu'ya getirilmiş acemi olanlar merkezlerine getirilmiş veya Enderun'da yetişmiş. Sonra da
görevli olarak geri dönüyor.
Görevli olarak Osmanlı ülkesinde kalmış ama şimdi örnek vereceğim. Mesela Mahmut Paşa bu geçtiğimiz konuşmalarda da ifade ettik. Balkanlar evet. için çok önemli bir adamdır. Balkan kökenli kendisi. Devşirilmiş. Çok zeki bir adam. Bir Hırvat banının oğlu. Çok zeki bir adam. Ve bu dikkat çeken tarafıyla acemi olanlar kışlasından alınıp Enderun'a getirilmiş Fatih Sultan Mehmet'in ders arkadaşı. Beraber aynı hocaların önüne diz çökmüşler. Beraber İşte ders paylaşımında bulunmuşlar. Ve Fatih Sultan Mehmet tahta geçtikten sonra da arkadaşını değerlendirmiş. Sonunda Vezir-i Azamlığa kadar yükseldi. Özellikle Balkan fetihlerinde çok önemli bir isimdir. Belki dinleyicilerimiz için tekrar olacak ama bir kere daha ifade edelim. Kendisi bölge halkını tanıyor, bölge dillerini biliyor. Ve bu iletişim kolaylığı dolayısıyla Balkanlarda geniş kitlelerin başta Boşnaklar ve Arnavutlar olmak üzere geniş kitlelerin İslamiyet'i kabul etmesinde de psikolojik açıdan etkileri olmuş bir isimdir. Mesela Mahmut Paşa da şair, nasir, hem Türkçe hem Farsça şiirleri var. Burada başka bir vesileyle tekrar vurgulayacağım ama yani Osmanlı kültürünün daha doğrusu İslam medeniyetinin bu dominant karakterine burada bir kere daha vurgu yapmak lazım. Bir adamı Sırbistan'ın bir dağından alıyorsunuz veya Sırbistan'ın bir köyünden alıyorsunuz. Buna Türkçe öğretiyorsunuz, Farsça öğretiyorsunuz ve bu edinimleriyle bir dilin en üst düzeyde ifadesi olan şiirle meşgul olabilecek bir seviyeye geliyor. Hatta yeri gelmişken ifade edelim. Abdullah Bosnevi, Mesnevi'nin en başarılı şerhlerinden, Mevlana'nın Mesnevi'sinin en başarılı şerhlerinden birisini, yani bir metne şerh yazmak demek, o metni en üst düzeyde bilmek ve daha az bilenlere öğretebilecek bir mekanizma, şerh açmak demek. Yorumlamak demek yani.
Orada geçen kültürü, kavramı,
isimleri biliyor. Sadece dili değil, bunların bütün arka planlarını biliyor. Anlamını, ve arka planları ile birlikte bir kitleye anlatmak, daha az bilenlere anlatmak. Yani Türkçe'de bilse, Farsça'da bilse onlara anlatmak manasında bir eser. Bosna'da doğmuş bir adam, Farsçayı öğrenmiş, Türkçeyi en üst düzeyde öğrenmiş ve Mevlana'nın eserine nüfuz edebilecek bir kabiliyet elde etmiş. Sonra da oturmuş bunu daha az bilen insanlara anlatabilecek bir düzeye gelmiş. Yani gerçekten Osmanlı kültürünün bu dominant tarafı ve içine aldığı farklı kültürleri bir potada eriterek oradan daha ortak bir perspektif çıkarma meselesine dikkate değer bir örnektir.
Bir kültürün cazibesi dediğiniz gibi aynı potata kaynatan, birleştiren yönü var. Bir de ama o kişileri alıp bu hale getiren bir hani eğitim kurumunun da herhalde ciddi
elbette,
bir rolü var.
Elbette. Elbette buna vurgu yapmak istiyorum. İşte 2. Bayezid döneminden itibaren 16. yüzyıla doğru geldiğimizde artık kadro büyümüştür. İfade edelim ki Osmanlı Devleti iki kanattan meydana geliyordu. Bu kanatlardan bir tanesi Balkanlar, yani Osmanlı ifadesiyle söyleyecek olursak Rumeli, öbürü Anadolu. Benim bir çalışmam var, bu Osmanlı biyografi kaynaklarını ele alıp değerlendirdiğim ve sayısal olarak şehirlerin yetiştirdiği şair kadrolarına baktım ve burada çok net bir tablo çıkıyor ortaya. 3180 civarında şairden bahsedebiliriz Osmanlı'da. Bunlar kalburun üstünde kalan isimler. Bu 3180 civarındaki şairin, İstanbul'u biraz istisna tutuyorum, 750-800 civarındaki örneği İstanbul'a ait. Yani yuvarlak hesap söyleyecek olursak üçte biri İstanbul'a ait. Üçte birin geri kalan üçte birlik bölümü Balkanlara, üçte birlik bölümü de Anadolu'ya aittir. Buradan gayet açık bir çerçeve ortaya çıkmaktadır ki Rumeli, Balkanlar Osmanlı kültürünü besleyen, Anadolu kadar net besleyen en önemli merkezlerden birisidir. İşte 16. yüzyıldan itibaren Balkanlarda da önemli şehirler teşekkül ediyor. Başta devlete başkentlik yapmış Edirne ile başlayalım. Edirne, Filibe, Sofya, Belgrad, Üsküp, Manastır, Sarayova, Gümülcine gibi, Selanik gibi merkezlerle hala bugün de Türk kültürüne olan, çok yakın olan şehirler. Osmanlı eğitim sisteminin de önemli şehirleri ve bunlar aynı zamanda kültür adamı yetiştiren önemli merkezler. Bu merkezlerin her birinde kurulu altyapıyla birlikte çok sayıda şair ve yazar yetişiyor. Hatta bunların içinde bugün bizim için daha küçük şehirler gibi görünen merkezler var. Hoş hikayeler vardır bunlarla ilgili. 16. yüzyılın önde gelen biyografi yazarlarından bir tanesi. Şairlerin hayatlarını yazan, biz şair tezkireleri diyoruz onlara. Şair tezkirelerinden birini yazan Aşık Çelebi. Kendisi de Prizren doğumludur ve o havaliyi çok iyi bilir. Sonra hayatının önemli bir bölümünü de Üsküp Kadısı olarak geçirdi. Bugün de Üsküp'te Gazi Baba diye bir türbede, kendi adıyla anılan bir türbede yatmaktadır. Aşık Çelebi Prizrenli bir şairden bahsederken der ki, Prizren'de oğlan doğsa adından önce mahlasını koyarlar. Çünkü evet, Prizren'de doğan herkes şair olur. Bu çok ilginç bir tespittir. Prizren, konuşmamızın sonuna doğru belki biraz özellikle bahsedeceğiz. Bugün de Balkanlardaki en önemli şair ve yazar yetiştiren merkezlerden birisidir.
Devam ettiren,
bu gelenek, bu gelenek. Bu gelenek devam ediyor. Hemen yine Kosova sınırları içinde olan Priştine'den de bahsederken, Priştine'de oğlan da olsa diviti belinde doğar diye tanımlar. Orada doğanlar da katip olur. Gerçekten Prizrenli şairler, Priştineli şairlere bakıyorsunuz, hemen hemen hepsi katip. Fakat bugün maalesef bizim gündemimizden düştü. Yine o bölgenin biraz Vardar Ovası'nın, asıl Yunanistan'daki Makedonya'nın çok önemli merkezlerinden birisi olan Vardar Yenicesi vardı. Bir akıncı merkezi, akıncılar vesilesiyle bahsetmiştik. Vardar Yenicesi'nden bahsederken de Vardar Yenicesi'nde doğan, yani daha konuşmaya başlar başlamaz manasına baba diyecek vakit Farsi söylemeye başlar diyor. Yani orada da öyle bir üst kültür var, Farsça öğretiliyor falan. Dolayısıyla bu üç örnekten kolaylıkla biliyoruz ki buralarda çok önemli kültürel atmosferler var. Bu kültürel atmosfer doğal olarak insan yetiştiriyor ve bu yetişen şairlerle birlikte de Osmanlı kültür coğrafyası bölgeden çok ciddi şekilde destek alıyor.
Geçen programımızda konuşmuştuk, yani mesela akıncıların verdiği destekle, akıncı beylerin verdiği destek, ama sadece bundan ibaret değil. Herhalde oraya yönetici olarak giden paşaların verdiği destek, bütün bunlar bu kültür atmosferini tahkim ediyor, pekiştiriyor.
Evet, Osmanlı'da hatırlattığınız çok iyi oldu. Osmanlı'da sanatın gelişip serpilmesini sağlayan bir takım özel mekanizmalar vardı. Bu özel mekanizmalara baktığımız zaman biz bunun adına himaye sistemi diyoruz. Bugünkü manada sanat koruyuculuğu. Çünkü matbaanın icadına kadar toplumda eser üreten insanların bizatihi bundan yararlanmaları mümkün değildi. Bir geriye dönüşü mümkün değildi. Çünkü
para kazanması, hayatını
bununla idame ettirmesi, evet, manasında bir geri dönüşü yoktu. Çünkü herhangi birisi eserini yazdığı zaman o eserine bir başkasının talip olabilmesi durumunda gider bir katipten rica eder. Katip bu eseri istinsah ederek, kitaba sahip olmayan kişi de katibin parasını öder ve yazara buradan herhangi bir yüzdelik, bir hisse, bir telif hakkı düşmezdi.
Telif meselesi yokmuş yani.
Telif meselesi yoktu. Oysa büyük devletler şunu çok iyi bilirler ki bir sistem eser üretmiyorsa ayakta kalması mümkün değildir. Bunun için çok özel Fatih dönem, 2. Murat döneminden itibaren, ama Fatih bunu çok sistematize etmiştir, çok önemli bir himaye mekanizması gerçekleşmiştir.
Yani o telifin yerini bu himaye sistemi alıyor ki insanlar yazdıklarında aç kalmasınlar, bir daha yazabilsinler.
En azından yazmayı olsun. Teşvik etmek.
Teşvik etsin.
En azından yazmayı teşvik etmek. Nitekim bugün elimizde inamat defterleri adı altında, Osmanlı'nın müthiş de bir kayıt sistemi vardır. Her yaptığı işi kayıt altına alır. İşte bu inamat defterlerinde sanatçılara, yazar ve çizerlere, hatta zanaat erbabına, ehli href deniyor bunların adına, çok ciddi şekilde devlet bizzat destek veriyor.
Bu desteğin bir kaydı tutulmuş.
Oradan çok net biliyoruz ki eser veren insanlar nelerle karşı karşıya kalıyorlar ve dolayısıyla bu müthiş bir teşvik. Mesela burada para ödülü var, burada şehide onun örneğini biliyoruz, arpalık denilen belli bir arazinin gelirini ona tahsis etme imkanı var. Elbise, kürk, kumaş gibi iyi cins atlar gibi devrinde geçerli olan bir takım mekanizmalar var. Bir de devlette görevliyse Osmanlı memuriyet sisteminde zaman zaman merkeze alma şeklinde bir uygulama vardır. Bunun adına görevden azli, yani görevden el çektirmek değil ama aktif görevden merkeze almak gibi bir uygulama var. Mesela işte yine biraz önce adından bahsettiğimiz Aşık Çelebi, bu şairler sözlüğünü, biyografi kitabını yazdığı zaman o kaydı hayat şartıyla Üsküp Kadılığı'na tayin edilmiştir. Yani hayatta olduğu sürece, yaşadığı sürece görevden alma yok. Üsküp gibi itibarlı bir şehirde, büyük bir şehirde görevini
bu da hayat olduğu sürece yazıp çizmekten kaynaklanan bir onur.
Tam kitabından dolayı, yani evet, bu kitabı takdim ettiği andan itibaren karşılığında başka hediyeler de var ama kaydı hayat şartıyla Üsküp'te kadı olarak görevine devam etmek gibi güvencesi yüksek bir...
Anladığım kadarıyla hocam aynı zamanda hani bu maddi boyutunun ötesinde ciddi bir itibar anlamına da geliyordu bu.
Tam bunu söylemek lazım. Dolayısıyla sizin fark edildiğinizi, devlet tarafından korunup kollandığınızı ve devlet tarafından onore edildiğinizi gösteren çok önemli sistemlerden bir tanesidir. Bunun maddi koruyuculuğun ötesinde daha itibarlı bir konumu söz konusudur.
Hocam burada küçük bir parantez açalım. Sanki bunu bazen eleştiriyorlar bu himaye sistemini de. Ben hani eleştirinin mantığını, mahiyetini çok anlayamıyorum. Çünkü dediğiniz gibi eğer böyle bir sistem olmazsa hani eser yazma teşvik edilmeyecek. Belki de tam aksine hani buna engel teşkil edecek. Başka problemler ortaya çıkacak. Bu eleştirel tavrı nasıl anlamak lazım?
Bu eleştirel tavırı ben haksızlık olarak tanımlıyorum. Tam tersine bu hemen akabinde dolayısıyla şair ve yazarların yazdıkları da destekleyenin beklentilerine uygun veri üretir gibi bir yaklaşımı beraberinde getiriyor. Burada tabiatıyla Osmanlı Sarayı'nın bir koruyuculuk tarafı var. Burada daha üst düzeyde şair ve yazarların, sanatçıların bulunduğu bir mekandan bahsedebiliriz. Ama işte Vardar Yenicesi'nde bu defa akına gidecek, akıncıları teşvik edecek nitelikte bir şairler grubu var. Bir fayda mekanizmasından bahsetmek lazım. Burada şunun için destek veriliyor. Açıkça bununla ilgili hükümler vardır. Padişah kendi yapıp ettiklerini hem çağdaşlarına hem de kendi çağından sonrakilere iletecek bir enstrüman olarak görür bu meseleyi. Yani o dönemin şair ve yazarları aynı zamanda bugünkü devlet kurumlarının iletişim uzmanları gibidirler. Şair ve yazar da kendi duygu ve düşüncelerini bu yolla gene gelecek nesillere bırakabilecek bir imkan olarak karşılıklı bir mekanizma. Ben burada istisnaları var mıdır? Elbette vardır ama bunun şair ve yazarları illa şöyle yazacaksınız, bunun dışında bir şey yazamazsınız gibi bir bakış açısına ittiği kanaatinde değilim. Saray edebiyatı suçlaması büyük ölçüde bugün divan edebiyatına, klasik şiire, klasik sanatlara negatif bakış açısının bir
tezahürü,
tamamlayıcısı gibi gündeme gelmektedir. Oysa dünyanın her yerinde ciddi devletler bu manada desteklerini vermişlerdir ve bu desteklerle birlikte bir takım güzellikler bugün bize ulaşmıştır. Yani aksi takdirde saray desteğini vermeseydi bir Süleymaniye Camii'nin ortaya çıkması mümkün olmazdı. Bugün Japonya'ya gittiğiniz zaman dünyanın en güzel Japon bahçeleri aynı zamanda Japon sarayının himayesinde gerçekleşmiş bir faaliyet alanıdır. Fransa'da Versailles'e gittiğiniz zaman bunun bir imparatorluk bakiyesi olduğunu, İngiltere'de benzer örneklere tanıklık ettiğinizi kolaylıkla görebilirsiniz.
Ben hocam şunu karıştırdığımız kanaatindeyim. Hani orada ortaya çıkan bu yüksek kültür ürünlerini bugün itibariyle hani topluma mal etmek lazım. Ama bunu topluma mal etmek yerine onu kötüleyerek veya onu işte bir takım ilişkiler ağı çerçevesinde yok varsayarak bir yere varmak mümkün değil. Yani halkçılık veya demokratikleşme oluşmuş yüksek kültür ürününü yok etmek anlamına gelmemeli. Onu halkın eşit paylaşımına, kullanımına, ortak paydasına dönüştürme gayretiyle bu telafi edilebilir herhalde.
Yani bunu Tanpınar'ın saray istiharesi diye hoş bir benzetmesi vardır. Saray istiharesi örneğinde olduğu gibi sarayı toplumun hedefi gibi görmek lazım ve bu yüksek kültüre ulaşabilecek, bu her zaman mümkün olmayabilir ama niyetin bu olması lazım ve yüksek kültüre ulaşabilecek bir yaklaşım olarak sergilemek lazım.
Bugün bunu daha uzun konuşalım. Şimdi olabilir. Bu Balkanlardaki hani bahsettik bir edebiyat teşekkül etti ama hani bir de bugüne kadar getireceğimiz devam eden bir hikaye var. Hani biraz daha uzun adımlar atarsak bu edebiyat günümüze nasıl intikal etti?
Bu olumlu tablo aşağı yukarı Osmanlı Barışı dediğimiz 18. yüzyıla kadar devam etti. Fakat özellikle bu Balkanlardaki ulusçuluk hareketleri başladıktan sonra ve bölgede toprak kayıpları ortaya çıkmaya yüz tuttuğu andan itibaren doğal olarak bundan edebiyat da etkilendi, sanat da etkilendi,
bence
öbür kurumlar da etkilendi.
Şöyle yapsak biraz daha iyi olabilir. Yani biz bu meseleyi, yani bu kısmı biraz daha uzatabiliriz. Günümüz Balkan edebiyatını konuşalım ama bunu başka bir programa ayıralım. Daha isterseniz teferruatlı konuşabiliriz.
Bence yani bugün bir genel çerçevesini konuşalım. Olur. Belki detaylarını daha sonra konuşuruz. Kaçınılmaz olarak bu renkli yapı bir süre sonra yerini suskunluğa terk etti. Aşağı yukarı 1912'deki Balkan Savaşları'ndan sonra burada kalan insanlar can derdine düştüler ve bu can derdi dolayısıyla doğaldır ki kültür ve sanat faaliyetleri ihmal edildi yahut yapılanlar da kamuoyunun gündemine gelemedi. Burada ülkeler bazında bir takım farklı değerlendirmeler yapmak lazım. Dönüp şeye baktığımız zaman, eski Yugoslavya'ya baktığımız zaman, Balkanlardaki Türk edebiyatının yeni dönemdeki 1944'ten sonra ortaya çıkan yeni dönemdeki lokomotif unsuru Makedonya'dır, Üsküp'tür, yani Üsküp ve çevresidir. Burada kısmen bir olumlu tablo görüyoruz. Yani mesela Birlik Gazetesi çıkıyor hemen.
Biraz bu siyasi şartlardan daha bir geniş serbestlik ortaya çıkmış.
Bence çok serbestlik ortaya çıkmadı. İşte burada tam devletin desteklediği ama devletin kontrol ettiği sosyalist perspektif noktasındaki bir yaklaşım. Hı-hı. Türkçe bir gazete çıkarabilirsiniz ama bunun içeriği bizim kontrolümüzde ve bizim
partinin kontrolünde olacak.
Partinin kontrolünde olacak bir yaklaşım. Böyle olmakla birlikte bu Türkçe'ye katkıda bulunmuştur. Birlik Gazetesi çıktı orada. Sesler Dergisi çıktı. Sevinç ve Tomurcuk gibi iki tane Türkçe çocuk dergisi çıktı. Kitaplar yayınlandı. Bunun kısmi bir örneğini Kosova'da görüyoruz. Orada da
Yugoslavya
coğrafyasında Tan Gazetesi çıktı. Çevren Dergisi çıktı. Kuş diye bir edebiyat dergisi çıktı. Radyoda ve televizyonda Türkçe yayınlar
yapıldı. O da önemli
yapıldı.
Bir şey tabii.
Çok önemli bir şey.
Edebiyatın, şiirin.
Ve bunlara yönelik bir kadro, bir yazar ve çizer kadrosu tabii teşekkül ettirildi. Buralara ürünler lazım. Bu ürünler işte bu kadro tarafından veya bu coğrafyadaki edebiyat yaratıcılarının hemen hemen büyük çoğunluğu öğretmenlerdir. Öğretmenler eğer bir toplumun edebi yükünü de sırtlarında taşıyorlarsa, o zaman genel kitleyi de bir nevi çocuk gibi gördükleri için buralarda çocuk edebiyatı ön plana çıkmıştır. Kaçınılmaz olarak bunun bir başka sebebi daha var. Milli meselelere giremezsiniz, dini meselelere hiç giremezsiniz bu ortamda. Çocuk edebiyatı daha işte çiçek, böcek, tabiat falan gibi suya sabuna dokunmayan bir tablo ortaya koyduğu için yazanların da tercih ettikleri bir yapıdır. Gerçi burada gene çocuk edebiyatında da sosyalist sistemin liderlerini gündeme taşıma ve sosyalist sistemin öncelikli meselelerini gündeme taşıma söz konusudur ama yetişkin edebiyatındaki kadar hakim bir unsur söz konusu değildir. Daha büyük bir nüfus kitlesi yaşamasına rağmen Bulgaristan'da Türkçenin gidişatı çok inişli ve çıkışlı olmuştur. Bazı dönemler Türkçe'ye, Türkiye ile ilişkiler veya Türkiye'ye yönelik bir takım beklentiler söz konusu olduğu zaman çok ehemmiyet verilmiş. Mesela ilginçtir, bir ara Türkiye'yi de mutlaka komünist bir çerçeveye düşüreceğiz ve sosyalist sistemin bir parçası haline getireceğiz diye karar verilmiş. Ve bu karar aşamasından sonra Türkçenin önü çok açılmıştır. Hatta yeteri kadar hoca bulamamışlar ve Azerbaycan'dan öğretmen transfer etmişlerdir. Fakat bir süre sonra bunun bir ham hayal olduğu anlaşılınca bu defa tamamen yasak edildi Türkçe. İşte hepimizin tanık olduğu isimlerin değiştirilmesi hadisesine kadar Bulgaristan'da sistemin de bitmesine vesile oldu. demokratik idareyle yönetilmiş olmasına rağmen Yunanistan'da da aşırı milliyetçi baskılarla Türkçe'ye yönelik çok sağlıklı bir ön açım olmadı. Orada Şafak gibi veya buna benzer birkaç tane edebiyat dergisi çıkarıldı. Türkçe yaşamaya devam etti. Özellikle siyasi gazeteler aracılığıyla devam etti. Benzer şeyi Romanya için de söyleyebiliriz. Fakat özellikle 90'lı yıllardan sonra bu defa bir başka dalga daha geldi. Devlet desteği kesildi bu defa bu kurumlardan.
Çünkü komünist sistem çöktü.
Komünist sistem çöktü. Devlet desteği kesildi. Birkaç yıl hiçbir şey olmadı. Çok böyle karamsar bir tablo. Ama yavaş yavaş yeni yetişen nesiller, Türkiye'nin de biraz katkılarıyla ve Türkiye ile ilişkiler çok açıldığı için bu bölgelerle televizyon programları da canlı, radyo televizyon programları da canlı bir hale dönüştüğü için şimdi mesela Makedonya'da, mesela Kosova'da, mesela Yunanistan'da, Bulgaristan hala o manada çok hareketlenmedi ama küçük bir kıpırdanma, Makedonya'da mesela Köprü diye bir dergi çıkıyor. Orada dernekler kendi aralarında anlaşarak bir takım kültürel faaliyetlerde daha etkin bir görev ifa ediyorlar. Batı Trakya'da da dediğim gibi gençler arasında böyle bir hareketlilik
söz konusu. Bir de Türkiye'den de oraya yönelik bir ilgi oldu hocam. Yani buradaki bazı dergiler ya da yazar dernekleri müşterek iş yapmaya veya belediyeler
bir takım ortak toplantılar başladı. Evet. Daha mühim başka bir şey oldu. Bu büyük öğrenci projesiyle gelen öğrenciler Türk edebiyatını, Türkiye'deki bu canlı tanıdılar. Türk edebiyatını tanıdılar. Ve bu yolla dönenler tekrar orada bir takım edebi faaliyetlerde bulunuyorlar. En canlı hareket bugün de gene Üsküp'tür. Yani Lokomotif Üsküp'tür. Ama öbür bölgelerde de yeniden kısmi bir hareketlenme var. Türkiye'den bizim arkadaşımız Yakup Bey'in bu
Avrasya Yazarlar Birliği,
Çerçevesi içinde bölge ülkelerine yönelik bir yazar okulu projesi var. Ben bunun da
Kardeş Kalemler dergisi de oralara hitap ediyor. Ayrıca oradan kitaplar yayınlanıyor.
Bunun da önümüzdeki günlerde daha kalıcı bir rol üstlenebileceği kanaatindeyim.
İnşallah. Hocam isterseniz oradaki Türkçeden günümüzdeki şairlerden, şiirden bir örnekle tamamlayalım.
Evet, yani bu kadar bahsettik. Balkanlardaki Türkçe nasıl bir Türkçe? Bir cümleyle ondan bahsedelim. Balkanlardaki Türkçe İstanbul Türkçesidir. Yani bugün Türkiye'de konuşulan Türkçe hangisiyse bizim Orta Asya'da olduğu gibi bir ağız farkından falan da bahsedemeyiz. Ama şunu söylemek isterim. Doğal olarak Balkanlardaki edebiyatın ana konularından bir tanesi, temalara girmedik, göçtür. Göçle ilgili, bu ana temayla ilgili bir şiir okumak istiyorum. Bu Suat Engüllü'nün bir şiiridir. Armut ağacında öten kumrunun anlattıkları. Dalları sokağa taşan armut ağacına bir kumru gelip konardı her sabah. Arap şarkısı gibi bitmek bilmeyen içli içli ötüşüne başlardı az sonra. Büyülü kızıllığıyla şafak sökerken yine bir sabah erken konuverdi armut ağacına kumru. Bir hüzünlü öttü ki sormayın. Henüz dağılmadan tedirginliği kumrunun ötüşündeki hüznün geldi dayandı kapıya, yelesi pırıl pırıl Yağız atın koşulduğu araba. Belliydi, son haddini bulmuştu kaç gündür evde süre gelen telaş. Çeyiz sandığı, konsol, sofra, döşekler, yorganlar, halılar, 4 sandalye, baba yadigarı, masa ve bir şeyler daha yüklendi arabaya apar topar. Evde kimin yüzüne takıldıysa gözüm, hepsi üzgün, ağızlarına kilit vurmuş dersin. Kucaklaşıldı, helalleşildi sonra. Sonra deh dedi sürdü arabayı arabacı. Ardından yürüdüler ağır ağır ezginlikle ninem, babam, annem, halam ve oğlu. Anılarımdaki güllere bakılacak olursa aylardan Mayıs'tı ve biz çocuklar baka kaldık artlarından olanlardan habersiz. Ama bir şey kopuyordu sanki içimizden. İşte bu duyguyla uzun uzun el salladık. Öğlene doğru ninem döndü. Daha da kocalmış. Babamla annem döndü. Gözleri hala nemli. Şimdi sormanın vakti değildir diye içimde büyüyen çocukça bir merakla bekledim, bir şey sormadım kimseye. Halamla oğlu gelmediler o gün. Gelmediler. Ertesi günde, daha ertesi günde. 7 yaşında bir çocuktum henüz. Ve aklım kesmiyordu her şeyi belki. Ama İstanbul'un sözünü etmeleri, tren demeleri yettiydi. Ne hikmet. Dalları sokağa taşan armut ağacını bir cömertliktir bürümüştü o yıl. Hayret. Hep bekledik halamın oğlu gelir diye. Gelir tırmanır diye bekledik çocukça bir iştenlikle. Oysa ne halam döndüydü ne de oğlu. Arap şarkısı gibi bitmek bilmeyen, içli içli ötüşünü artık özlediğimiz kumru da gelip konmadı bir daha. Dalları sokağa taşan armut ağacına.
Çok güzelmiş. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, bugün Balkanlarda Türk Edebiyatı'nın dününü bugününü konuştuk. İnşallah yine devam edeceğiz. Teknik kumanda masasında Sefa Aktan, yapımcımız Selahattin Böke, konuğumuz Profesör Doktor Mustafa İsen ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Dünden yarına Türkiye.